Ayrım 6, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 84. 18. kısım. Sabah kahvaltısını güneş doğmadan alanda yaptılar. Erkekler karılarının yanında durmuş, küçük çocuklarını kucaklayarak vedalaşıyorlardı. Atlar eğerlenmişti, tüfekler kılıflarına yerleştirilmiş, battaniyeler sarılmıştı. Gary, babam neredeyse gelir dedi, saat 5. Sean başını salladı. Herkes onu bekliyor. Omzuna taktığı fişekliği düzeltti. Bay Niewehuizen beni arabalardan birine sürücü yaptı. Sean biliyorum diye cevap verdi. Başarabilecek misin? Öyle sanırım. Başını kaldırdı Gary. İşte babam da geldi. Sean at üstündeki Wade'i görünce hemen atını çözdü. Alandaki adamlar da atlarına gidiyorlardı. Gary daha sonra görüşürüz diyerek topallaya topallaya uzaklaştı. Wade en öne geçti. İki sıra olmuş 14 atlı onun peşindeydi. Geceki eğlencenin yapıldığı alandan geçerek ana yola çıktılar. Kadınlar yanlarında çocuklarıyla hareketsiz durmuş onları seyrediyorlardı. Bu kadınlar erkeklerin daha önce de kabilelerle savaşmaya gittiklerini görmüşlerdi. Ölümü bildikleri için neşelenemiyorlardı. Mezarda şan ve şerefe yer olmadığını anlamışlardı. Anna Sean'a el salladı. Fakat o sırada atı huysuzlanan genç bunu fark etmedi. Anna elini indirip onun gidişini seyretti. Yeni deri ceketi giymişti. Ancak Sean, Pine dükkanının üst kat penceresindeki parlak bakır rengi saçlı kızı ve acele gönderilen öpücüğü gördü. Bunu umarak pencereye baktığı için görmüştü kızı zaten. Yaralanan gururunu unuttu, gülüp şapkasını sallayarak karşılık verdi. Güneş yükselmiş, çiğleri kurutmuştu. Atların ayaklarının altından toz bulutları kalkıyordu. Adamlar arkadaşlarıyla konuşmak için atlarını sürünce sıra bozuldu. Günlük ava çıkmış bir grup gibi kayıtsızdılar. Her erkek en uygun bulduğu kılığı giymişti. Steph Erasmus'un sırtında kiliseye giydiği siyah elbise vardı. Grubun tek ciddi kılıklısı da oydu. Asker olduklarını belirten tek şey yeşilli sarılı kurdeleydi. Ama kimi bunu şapkasına, kimi koluna, kimi de göğsüne takmıştı. Onlar savaşçı değil, çiftçiydiler. Fakat tüfeklerinin kılıfları fazla kullanmaktan eskimişti. Fişeklikleri de rahatlıkla taşıyorlardı. Tulega'ya öğleden sonra vardılar. Sean, şuraya bakın diye bir ıslık çaldı. Ömrümde hiç bu kadar kalabalık görmedim. Karl atıldı, 4000 kişi olduğunu söylediler. Sean gözlerini etrafta gezdirdi. 4000 kişi olacağını biliyordum. Fakat 4000'in bu kadar çok olduğundan haberim yoktu. Lord Chelmsford'un karargahına yaklaşınca elinde süngü olan bir çavuş yollarını kesti. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Albay Courtney ve Lady Burke silahlı süvarileri. Özür dilerim efendim, emir subayını çağırayım. Emir subayı soylu ve kibardı. Gelip onlara bakarak Albay Courtney derken sesinde bir hayret vardı. Wade dostlukla gülümsedi. Merhaba, eğlenceye geç kalmadığımızı umarım. Hayır, geç kalmadınız. Subayın gözleri Steph Erasmus'a takıldı. Steph silindir şapkasını nezaketle çıkararak selam verdi. Afrikaan dilinde konuştu. Moremener. Kuyruklu siyah ceketinin üstüne astığı fişekliğin bu kılıkla hiç ilgisi yoktu. Subay gözlerini ondan zorla ayırabildi. Kendi çadırlarınızı getirdiniz mi albay? Evet, gerek duyduğumuz her şeyi yanımıza aldık. Çavuşu çağırayım da size nereye kamp kuracağınızı göstersin. Wade, teşekkür ederim dedi. İyice şaşıran subay çavuşa döndü ve rütbesini unutarak onu kolundan tutup çekti. Bunları uzağa yerleştir, mühendislerin öbür yanına. Telaşla fısıldıyordu. General onları görecek olursa... Dehşetle ama yine de kibar bir tavırla titredi. 19. kısım. Garrick önce kokuyu duydu, sonra kendisine gelerek gözlerini açtı. Ottan bir yatağın üstünde yatıyordu. Güneş pırıl pırıl parlıyordu ama onu gölgeye almışlardı. Garrick ayılmasına neden olan kokuyu düşündü. Ter, pislik, paralanmış bağırsaklar ve pıhtılaşmış kanın kokusuydu bu. Birden ölüm kokusu olduğunu anladı. Etrafına bakındı, avluda duvarın önüne yığılmış cesetleri gördü. Depo ile hastane ateşi arasında kalan Zulular avluya devrilip kalmışlardı. Askerler gömmek için onları arabalara yüklüyorlardı. Genç hayretle mızrak ve kalkanlara bakarken orada binlerce Zulu'nun ölmüş olduğunu düşündü. Sonra verandaya serilmiş olan öteki yataklara göz attı. Adamlardan bazıları ölmek üzereydi. Hepsinin sargıları kan ve tentürdiyotla boyanmıştı. Kendi sol kolu da çıplak göğsüne sarılmıştı. Başında da sargılar vardı. Şaşkın şaşkın yaralanmışım diye düşündü. Nasıl oldu bu? Neşeli bir ses duyarak kendisine geldi. Demek bize dönmeye karar verdin ahbap. Senin kafanı tümüyle kaybettiğine inanmaya başlamıştık. Garrick dönünce uzun fanila don giymiş, vücudunun üst tarafı mumya gibi sargılar içinde ufak tefek, maymuna benzer bir İngiliz gördü. Adam devam etti. Doktor şok geçirdiğini ve kısa süre sonra kendine geleceğini söyledi. ''Hey doktor, kahraman aklını başına topladı.'' Gözlerinin altı yorgunluktan morarmış, yüzü kırışmış bir adam dönüp yaklaştı. Garrick'i muayene ettikten sonra da mırıldandı. İyi, biraz dinlen. Seni yarın evine yollayacaklar. Bir an durup gülümsedi. Bu acını hafifletmez sanırım ama generalin önerisi üzerine sana Victoria nişanı verilmesi kararlaştırıldı. Garrick doktora bakarken birden olanları anımsayarak ''Sean'' diye bağırdı. ''Kardeşim, kardeşime ne oldu? Ya baban?'' O anda doktorun gözlerindeki hüznü gördü. ''Üzgünüm, ne yazık ki ikisi de öldü.'' Garrick sırt üstü yattı ve gözlerinin önünde ırmağı geçen Chelmsford'un askerleri belirdi. Sean ve babası en önde gidiyorlardı. Garrick onların gidişini içi rahatlayarak seyretti. Ordunun Tulega'yı geçmesinden bir gün önce dizanteriye tutulması ne talihti. Öteki hastalar askerlere bakarken talihli namussuzlar diye söylendiler. Fakat Garrick onlara hiç de haset etmiyor çünkü savaşa gitmek istemiyordu. Orada 60 askerin bırakıldığı garnizonda 30 hastayla birlikte savaşın bitmesini beklemeyi daha uygun buluyordu. Bunu günlerce bekleme izledi. Sonra hep birlikte depo ve hastaneyi kum doldurulmuş torbalar, bisküvi tenekeleriyle tahkim etmek için her gün çalıştılar. Sonunda bir gün Garrick karşıdan geçen haberciyi gördü. Atlı geliyor diye haber verdi. Yanındaki arkadaşı, generalin unuttuğu diş fırçasını almaya geliyor herhalde diye güldü. İkisi de ayağa bile kalkmaya gerek görmeden düzlükten ırmağa doğru gelen noktanın gitgide büyümesini seyrettiler. Öbür nöbetçi haklısın galiba diyerek deponun olduğu tepeye tırmandı. Garrick de suyun kıyısında bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Tahta ayağı çamurlara batıyordu. Nöbetçi gelerek yanında durdu. Yüzbaşı gelen haberciyi hemen yanına yollamamızı istiyor. Garrick onun ata binişinde bir tuhaflık var diye mırıldandı. Yorguna benziyor. Belki de sarhoştur. Cumartesi gecesindeymiş gibi eyerin üstünde sallanıyor. Garrick birden dehşetle içini çekti. Adam yaralı. Üstünden kan akıyor. Atlı ırmağa daldı. Yaralı adam hayvanın boynuna kapaklanarak kaldı. Gömleğinde kuruyup siyahlaşmış kanlar parlıyordu. Garrick ile nöbetçi sudan geçen atı tuttular. Binici de bağırmaya çalıştı ama sesi bir hırıltıdan farksızdı. ''Tanrı aşkına hazırlanın. Bizimkileri sarıp ortadan kaldırdılar. Onlar geliyor. Haykıran kara canavar sürüsü geliyor. Gece olmadan buraya varırlar.'' Garrick atıldı. ''Kardeşim, kardeşime ne oldu?''
''Öldü, hepsi öldü.''
Adam attan kayarak yere düştü. Zulu savaşçıları boğa başı biçimini alarak saldırdılar. Boğanın boynuzları sağ ve soldan ırmağı aşarak garnizonu iki yandan kuşattı. 20.000 ayak yerleri sarsarken 10.000 ağızdan aynı korkunç şarkı yükseliyordu. Zenciler yaklaşıyorlarken güneşte mızrakları ışıldıyordu. Hastanedeki nöbetçilerden biri ''Bakın!'' diye bağırdı. ''Öndekiler husar miğferleri giymişler.'' Chelmsford'un ölen askerlerini soymuşlar. Biri de kuyruklu siyah bir ceket giymiş. Bazılarında da tüfek var. Dam uluklu saçtan yapıldığı ve pencereler de kum torbalarıyla kapatıldığı için hastane çok sıcaktı. Tüfek deliklerinden içeriye biraz hava giriyordu. Bazıları pijamalı, bazıları yarı beline kadar soyunmuş adamlar tüfeklerin başında bekliyorlardı. Demek bizim askerlerin öldürüldüğü doğru.
Çavuş söylendi, yeteri kadar konuşunuz, hepiniz yerlerinizi alın ve çenenizi kapatın.
Zulu savaşçıları suyu açtılar. Yan yana ilerleyen zenciler 500 metre genişliğinde sıralar oluşturmuşlardı. Garrick onların yaklaşmasını seyrederken inledi.
Tanrım, tanrım, çok fazlalar, bu durumda kurtulma şansımız yok.
Onun yanında Gatling makineli tüfeğin başında duran çavuş, "Kahrolası sesini kes!" diye gürledi. "İşte geliyorlar! Tüfek doldur!" Silah şakırtıları hastanede yankılandı. "Emir vermedikçe ateş etmeyeceksiniz." Boğa biçimi alarak saldıran Zulu'ların şarkısı birden kan donduran çığlıklar halini aldı. Garrick, "Oh tanrım!" diye fısıldadı. "Tanrım, ne olur ölmeme izin verme!" "Hazır ol!" Savaşçılar hastane avlusunun duvarına erişmişlerdi. Duvardan atlarlarken başlarındaki tüyler sallanıyordu. "Nişan alın!" 60 tüfek kalktı ve vahşilere doğru çevrildi. "Ateş!" Bunu gök gürlemesini andıran patlamalar ve vücutlara giren kurşunların tok sesleri izledi. "Nişan al! Ateş!" Garrick hıçkırarak olanları unutmak ister gibi ellerini gözlerine bastırdı. Yanında yatan ufak tefek adam dönerek ona baktı. "Ne oldu ahbap, yoksa olayları anımsamaya mı başladın?" Garrick atıldı. "Kardeşim ve babam, onlar sağ olmalı." "Ne yazık ki öyle değil ahbap. Doktor tek bacağında böyle kahramanlık göstermene hayran kalarak sana yakınlık duydu. Onun için de ailenle ilgili soruşturma yaptırdı. Onlar ölmüş." Garrick umutsuzlukla "Neden?" diye sordu. "General Chelmsford sağ kaldığına göre onlar da sağdır." Ufak tefek adam dudak büktü. "Chelmsford, Ishantwana adlı bir yerde karargah kurmuş. Bütün araba ve malzemeyi orada bırakarak saldırıya geçmiş. Fakat Zulular onun etrafından dolanıp karargahı basmışlar. Oradakileri öldürdükten 2 gün sonra da buraya geldiler. Chelmsford'un adamları yardımımıza yetişene kadar onları 2 gün burada oyaladığımızı biliyorsun."
"Ya kardeşim de babam? Onlara ne oldu?"
"Baban Ishantwana karargahındaymış. Kurtulamamış. Kardeşin Chelmsford'la saldırıya geçen askerler arasındaymış. Çarpışmadan önce o ve bazıları birlikten ayrı düşerek öldürülmüşler."
"Sean öldü mü?"
İnanmayarak başını salladı. "Hayır, olamaz. Onu öldüremezler." Ufak tefek İngiliz, "Bunu ne kadar kolaylıkla yaptıklarını bilemezsin," dedi. "Uygun yere bıçağı birkaç santim daldırmak yeterlidir."
"Fakat Sean, sen onu tanımadın. Bunu anlayamazsın."
"O öldü ahbap. O baban ve 700 kişi öldü. Bizim de ölmemiş olmamıza şaşmak gerek." Doğrulup oturdu ufak tefek İngiliz. "Burada 15 kişiye madalya verilecek. Onlardan biri de sensin. Boynunda kocaman nişanla evine dönünce sevgilin ne diyecek acaba?" Garrick'e bakınca onun yanaklarından süzülen yaşları gördü. "Yapma ahbap. Sen eşsiz bir kahramansın. Burada yaptığını
anımsamıyor musun?"
"Hayır." Garrick'in sesi boğuktu ve içinden de "Sean, beni yalnız bırakamazsın," diyordu.
"Sen gittin, şimdi ben ne yapacağım?"
Yüzü maymuna benzeyen ufak tefek asker devam etti. "Yanında olduğum için her şeyi gördüm. Sana bunu anlatmalıyım." O konuşurken Garrick de olayları anımsamaya başladı. "İkinci gün oldu bu. Tam 23 saldırıya karşı koymuştuk."
23 saldırı mı?
Garrick sayıları unutmuştu. Onun kafasında sadece süre gelen korkunç bir olay vardı. O anda da aynı korkuyu duyuyor, bu yüzden pis pis terlediğini hissediyordu. Sonra Zulular hastanenin duvarına dalları istif edip ateşe verdiler. Ateş edip oradakileri öldürüyorduk ama yerlerini yenileri alıyordu. Hastane duvarı tutuşunca biz de arka duvara bir delik açtık. Yaralı ve hastaları oradan çıkarıp depoya taşımaya başladık. Fakat Tanrı'nın belası vahşiler hastaneden çıkmaya çalıştığımızı görünce bu yana geldiler. Adam sarılı eliyle işaret etti. Orada da tüfek başında sadece sen, ben ve 2 kişi daha vardık. Kalan askerler yaralıları taşıyordu. Saldıranların önünde başına Induna kuşunun mavi tüylerini takmış birini gördük. Kalkanı kurutulmuş siyah beyaz benekli öküz derisindendi. El ve ayak bileklerine de savaş çıngırakları takmıştı. O Zulu yan dönüp savaşçılarına işaret edeceği sırada sen ateş ettin. Adamın gergin karnını yaran mermi bağırsaklarını deşti. Dizüstü çöktüğünü ve pembeli morlu bağırsakların yere sarktığını gördüm. O sırada ötekiler hastane kapısına erişmişlerdi. Onlara pencereden ateş edip isabet ettiremezdik. Garrick'in gözlerinin önünde o an canlandı. Yaralı Zulu ağzını oynatarak yerde sürüne sürüne kendisine yaklaşıyordu. Gözlerini Garrick'in yüzünden ayırmıyordu. Öteki Zulular kapıyı zorluyorlardı. Biri mızrağını kapının aralığından sokarak kol demirini kaldırdı ve kapı açılacaktı artık.
Garrick tozlar arasında bağırsaklarını yerde sürüyerek kendisine yaklaşan Zulu'ya baktı. Terler çenesinden süzülüyor ve dudakları titriyordu. Tüfeğini kaldırıp Zulu'nun yüzüne nişan aldıysa da tetiği çekemedi.
İşte sen o zaman harekete geçtin ahbap. Kol demirinin kalktığını gördüm. Bir an sonra vahşilerin içeriye doluşacaklarını biliyordum. Bu kadar yakınımıza gelirlerse onların mızraklarından kurtulamayacaktık.
Garrick tüfeğini bırakınca yere düşerek sert bir ses çıkardı. Yerde sürünen yaralı korkunç yaratığa bakmaya dayanamamıştı. Kaçmak, saklanmak istiyordu. Evet, gizlenmeliydi. Gözlerinin arkasındaki kıpırtıyı hissediyordu. Etraf sislenmeye başlamıştı.
Kapıya en yakın olan sendin. Bizi kurtarabilecek tek şeyi yaptın. Yalnız ben yerinde olsaydım bunu yapacak cesareti gösteremezdim.
Yer mermi kovanlarıyla doluydu. Garrick bunlara basarak sendeledi ve düşeceği sırada kolunu kaldırdı. Ufak tefek İngiliz "Tanrım!" diye titredi. "Kol demirinin yatağına kendi kolunu soktun. Bunu ben yapamazdım." Garrick vahşiler birden kapıya yüklenince kolunun kırıldığını duydu. Orada kalarak bükülmüş koluna, zincirlerin zorlamaları yüzünden zangır zangır sallanan kapıya baktı. Acı duymuyordu ve bir süre sonra etrafını sisler kapladığı için güvene kavuştu.
"Onları temizlemek için kapıya ateş etmemiz gerekti. Daha sonra kolunu kurtarabildik ama sen bayılmıştın. Biraz önce kendine gelene kadar da öyle kaldın. Madalyayı hak ettin doğrusu."
Garrick ırmağa baktı. Acaba Shaun'u gömdüler mi diye düşünüyordu. Yoksa kuşların gagalaması için otların üstünde mi bıraktılar? Madalya değil, kardeşini istiyordu.
Doktor Van Rooyen, Ada Courtney'in arabadan inmesine yardım etti. 50 yılda insanların acıları karşısında duygusuzlaşmayı öğrenememişti. Yalnızca bunu gizlemesini biliyordu. Yüzünde duyduğu üzüntüyü belirten bir şey yoktu.
Garrick iyada, kolunu iyi sarmışlar. Yani askeri doktorlar iyi alçı yapmışlar. Kol kemikleri kaynayacak ve sakat kalmayacak.
Ada onlar ne zaman döndüler diye sordu.
4 saat kadar oluyor. Ladybrook'lu yaralıların hepsini 2 arabayla göndermişler.
Ada başını sallayınca doktor kayıtsızmış gibi bir tavırla onu süzdü. Kadındaki değişikliği görünce çok afallamıştı. Ada'nın cildi solmuş, çiçek yaprakları gibi kurumuştu. Dudakları acısını saklamak ister gibi gerilmişti. Giydiği yaz kılığı da onu birden yaşlandırmıştı.
Garrick seni içeride bekliyor.
Birlikte kilisenin basamaklarını çıkınca oradakiler yol vermek için açıldılar. Birkaç kişi hafif sesle adaya başsağlığında bulundu. Orada gözleri şişmiş, siyahlar giymiş başka kadınlar da vardı. Adayla doktor serin loş kiliseye girdiler. Yataklara yer açmak için sıralar yanlara çekilmişti. Erkeklerin yattığı yatakların etrafında kadınlar dolaşıyordu. Doktor ağır yaralıları göz önünde bulundurmak için burada tutuyorum dedi. İşte Gary orada.
Garrick oturduğu sıradan kalktı. Kolu askıya alınmıştı. Topallayarak onlara yaklaşırken tahta ayağı zeminde tok sesler çıkardı.
Anne, durakladı. Shaun ve babam.
Ada bu iki adı duyunca acıyla irkildi, sonra hemen atıldı.
Seni eve götürmeye geldim.
Onların orada öyle yatmalarına izin veremeyiz. Onlar...
Ada lütfen geri diye mırıldandı. Eve gidelim. Bunu daha sonra konuşabiliriz.
Doktor da ilave etti. Hepimiz Gary ile gururlanıyoruz.
Ada evet dedi. Lütfen eve gidelim Gary.
İçindeki acıyı bastırmaya çalışıyordu. Bu denli yoğun acı küçük bir yere hapsedilmişti. Kapıya doğru döndü. Yüzünden duygularını okumamalıydılar. Onların önünde ağlamamalı, Theonis çiftliğine dönmeliydi. Oradakiler Garrick'in eşyalarını seve seve arabaya taşıdılar. Ada dizginleri ellerine aldı. İkisi de ırmağa geçene kadar konuşmadılar. Sonra eve baktılar. Ada artık Theonis çiftliğinin efendisi sensin Gary diye mırıldandı. Garrick onun yanında huzursuzlukla kımıldandı. O çiftliği istemiyordu, madalyayı istemiyordu. Tek istediği Shaun'du.
20. Kısım. Anna, geldiğim için kızmadın umarım dedi, fakat seninle konuşmam gerekiyor.
Garrick içtenlikle karşılık verdi.
Yok, geldiğine sevindim. Seni tekrar görmek ne hoş Anna.
Buradan ayrılalı beri bana bir sonsuzluk geçmiş gibi geliyor.
Biliyorum, çok, pek çok şey oldu. Babam ve senin baban, sonra Shaun.
Durdu.
Oh Gary, buna hala inanamıyorum. Bana kaç kere söylediler fakat inanamıyorum. Sean çok canlıydı.
Garrick evet diye mırıldandı. Yaşam doluydu.
Buradan ayrılmadan bir gece önce ölümden söz etti. O ana dek böyle bir şey aklımdan bile geçmemişti. Onun öleceğini hiç düşünmemiştim. Oh Gary, ne yapacağım?
Garrick dönüp Anna'ya baktı. O sevdiği Anna, Sean'un Anna'sıydı. Fakat Sean ölmüştü. Kafasında bir fikir kıpırdanır gibi oldu. Bunu dile getirmemekle birlikte birden vicdan azabı duydu. Bu fikirden kaçtı.
Oh Gary, ne yapabilirim?
Anna'nın yardım istediği sesinden belliydi. Babası Isansbana'da ölmüştü. Ağabeyleri hala Tugela'da Chelmsford'un yanındaydı. Annesiyle üç küçük kardeşine bakması gerekiyordu. Bunu anlayamamakla budalalık etmişti.
Anna, sana yardım edebilir miyim? İstediğini söyle. Hayır Gary, bana kimse yardım edemez.
Eğer para gerekiyorsa, durakladı. Artık zengin bir erkeğim. Babam Theonis çiftliğini Sean'la bana bıraktı. Sean da...
Anna sesini çıkarmadan ona bakıyordu.
Sana yeterince borç para verebilirim, ne kadar istersen.
Anna hala kendisine bakarken birden kendini topladı Garrick.
Artık Theonis çiftliğinin sahibiydi, çok zengindi. Sean'un olabileceğinden iki misli zengindi, Sean da ölmüştü. Lütfen sana yardım etmeme izin ver Anna, bunu gerçekten yapmayı istiyorum.
Anna'yı sevdiği acınacak şekilde belliydi, Sean da ölmüştü.
İzin verir misin Anna?
Anna açlığı, yalın ayak gezmeyi, solana kadar yıkanan elbiseleri, yamalı iç eteklerini düşündü. Yoksul olduğu için içinde daima bir korkuyla güvensizlikle yaşamıştı.
Gary zengin ve sağdı, Sean da ölmüştü.
Lütfen buna izin verdiğini söyle. Garrick öne eğilerek Anna'nın kolunu telaşla sıkıca tuttu. Genç kadın onun yüzüne bakarak birbirlerine benziyorlar diye düşündü. Fakat bunun yumuşak ve kararsız olmasına karşılık Sean güçlüydü. Hem bunun saçları soluk kahve ve gözleri de uçuk mavi. Sean'un saçları simsiyah, gözleri de lacivertti. Sanki bir ressam bir portreyi alıp birkaç fırça darbesiyle tümüyle değiştirmiş ve ortaya başka bir resim çıkarmış.
Anna onun bacağını düşünmeyi de hiç istemiyordu.
''Çok iyisin Gary'' diye mırıldandı. ''Fakat bankada biraz paramız var. Topraklarımız da ipotekli değil. Gerekirse atlarımızı da satabiliriz.''
''O halde ne var? Lütfen söyle.''
Anna o zaman ne yapacağını anladı. Gary'e yalan söyleyemezdi. Bunun için çok geçti. Ona her şeyi söyleyecekti ve gerçeğin onda bir değişiklik yapmayacağını da biliyordu. Belki bu Gary'i biraz etkileyecekti ama Anna'nın istediğini elde etmesini engelleyecek kadar değil. Zengin olmayı, karnındaki çocuğa bir baba bulmayı istiyordu.
Gary, çocuğum olacak.
Garrick irkildi, sonra soluğunu tuttu. Bir bebek mi?
Evet Garrick, hamileyim.
Kimin? Sean'un mu?
Evet Gary, Sean'un çocuğunu doğuracağım.
Garrick koltuğundan kalkarak topallaya topallaya verandada ilerledi. Sonra durup sağlam eliyle parmaklığı tuttu. Anna'ya arkasını dönerek Theonis çiftliğinin topraklarına baktı.
Sean'un çocuğu.
Bu düşünce onu şaşırtmıştı. Sean'un Anna'yla yattığını biliyordu. Sean bunu anlattığı zaman da kızmamıştı, sadece biraz kıskanmıştı. Ama Sean ona gerçeği anlattığı için bunun birazı da Garrick'in olmuştu.
Yalnız bir bebek, Sean'un çocuğu.
Birden Sean'un çocuğunun kardeşinin yaşayan bir parçası olacağını düşündü. Zulu bıçaklarının kesemediği bir parçasıydı bu. Sean'u tümüyle kaybetmemişti. Anna'nın çocuğuna bir baba bulması gerekliydi. Aynı anda hem Anna'ya hem de bebeğe sahip olabilirdi. İki sevdiği şeyi bir arada elde edebilirdi. Sean ve Anna, onun kendisiyle evlenmesi gerekiyordu. Başka çaresi yoktu. Büyük bir zafer duygusuna kapılarak döndü.
Ne yapacaksın Anna? Kendisine güveniyordu artık.
Sean öldü, ne yapacaksın?
Bilmiyorum.
Bebeği doğuramazsın, bu bir piç olur. Anna'nın bu söz yüzünden irkildiğini görünce duyduğu güven daha da arttı.
Port Natal'a gitmem gerekiyor.
Anna'nın sesi ifadesizdi. Gary'e sakin sakin bakıp onun ne söyleyeceğini bilerek ilave etti.
Kısa süre sonra gideceğim. Bir çare bulurum elbet.
Gary onun yüzünü inceliyordu. Başı bir kadın için geniş olan omuzlarına göre küçüktü. Çenesi sivriydi. Beyaz olan dişleri pek düzgün sayılmazdı. Gözleri de bir kedininkileri andırmakla birlikte yine de hoştu.
Seni seviyorum Anna. Bunu biliyorsun değil mi?
Genç kadın başını sallayınca uzun siyah saçları dalgalandı ve kedi gözleri memnunlukla yumuşadı.
''Evet, biliyorum Gary.''
Gary soluğunu tuttu. ''Benimle evlenir misin?'' Anna onun aldırmadığını bile bile, ''Fakat Sean'un çocuğundan rahatsız olmuyor musun?'' diye sordu. ''Seni seviyorum ve başka bir şeyin önemi yok.'' Uzanınca Anna onun kendisine sarılmasına izin verdi. ''Benimle evlenir misin Anna?''
''Evet.''
Ellerini hafifçe Gary'nin omuzlarına dayamıştı. Ama erkek yavaşça hıçkırınca Anna'nın yüzünde bir tiksinti belirdi ve tam onu iteceği sırada kendisini tuttu.
''Gary, sevgilim.'' diye fısıldadı. ''Pişman olmayacaksın. Pişman olmayacağına yemin ederim.''
''Bunu hemen yapmalıyız Gary. Hem kasabadakiler dedikoduya da başlayabilirler. Pieter Maritzburg'da evlenmeliyiz.''
''Olur. Ne zaman istersen Anna.''
Genç kadın yarın dedi. Yarın oraya gideriz.
21. Kısım. Kilisede sadece iki tanığın bulunduğu nikahtan sonra yan yana yürüyerek otele döndüler. Garrick kuşkulu bir sesle evlendik dedi. Öyle. Fakat Anna'nın sesinden de buna pek inanamadığı belliydi. Eşyaları daha önce otele gönderilmişti. Garrick defteri imzalayınca katip ona gülümsedi. Size gelin dairesini ayırdım efendim. Hafifçe göz kırpınca Garrick utandı. Fevkalade bir akşam yemeğinden sonra Anna daireye çıktı ve Garrick de salonda oturup kahve içti. Ancak bir saat sonra Anna'nın peşinden gidecek cesareti bulabildi. Dairenin oturma salonundan geçerek bir an yatak odası kapısında durakladıktan sonra içeriye girebildi. Anna yatıp çarşafı da çenesine kadar çekmişti. İfadesiz kedi gözleriyle ona bakarak ''Keçiliğini banyodaki masanın üstüne koydum.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' Garrick odadan çıkarken bir iskemleye çarparak sendeledi. Banyoya girip kapıyı kapattıktan sonra soyundu. Yüzüne su çarptı ve havluyla kurulanıp geceliğini giydi. Yatak odasına döndüğünde Anna başını çevirmiş yatıyordu. Lambanın ışığında yastığa dökülen saçları pırıl pırıl parlıyordu. Garrick bir koltuğun kenarına ilişip geceliğinin eteğini kaldırarak takma bacağın kayışlarını çözdü. Kesik bacağının acıyan kısmını biraz ovdu. Yatağın hafifçe gıcırdadığını duyunca da başını kaldırdı. Anna onu seyrediyordu ve gözlerini de bacağına dikmişti. Garrick telaşla geceliğini indirdi. Tek ayağının üstünde zıplayarak yatağa gitti. Yine yüzü kızarmıştı. Battaniyeyi kaldırıp yatağa girdiği sırada Anna şiddetle gerileyerek boğuk bir sesle ''Bana dokunma.'' dedi.
''Anna, rica ederim, lütfen korkma.''
''Hamileyim, bana dokunmamalısın.''
''Dokunmam, yemin ederim dokunmam.''
Anna şiddetle soluyor ve tiksintisini gizlemeye de gerek görmüyordu.
''Oturma odasındaki divanda yatmamı ister misin Anna? Eğer istersen öyle yaparım.''
Anna ''Evet.'' diye söylendi. ''İstiyorum.''
Garrick koltuktan rob de şambrını alarak eğildi ve takma bacağını da kaldırdı. Tek ayağının üstünde hoplaya hoplaya kapıya kadar gidip durdu. Anna hala ona bakıyordu.
''Özür dilerim Anna, seni korkutmak istemedim. Seni seviyorum.'' Seni dünyada her şeyden fazla sevdiğime yemin ederim. Biliyorsun değil mi? Seni üzmeyeceğimi biliyorsun.
Kadın cevap vermeyince hala tahta bacağı tutan, gözleri yaşlarla dolan Garrick yalvarır gibi kolunu kaldırdı.
Anna, seni korkutmaktansa ölmeyi tercih ederim.
O odadan çıkar çıkmaz Anna yataktan fırlayıp koştu ve kapıyı kilitledi. 22. Kısım. Garrick ertesi sabah Anna'nın bir çocuk kadar neşeli olduğunu görünce şaştı. Genç kadın saçlarına yeşil bir kurdele bağlamıştı. Yeşil elbisesi de solmuş olmakla birlikte güzeldi. Anna kahvaltıda neşeli neşeli konuştuktan sonra kahve içerlerken eğilip Garrick'in eline dokundu.
''Bugün ne yapacağız Gary?''
Genç adam şaşırdı. O kadar ilerisini düşünememişti. ''En iyisi Ladyburg'a giden öğleden sonra trenine yetişelim.'' Anna onu etkileyen bir tavırla dudaklarını büzdü.
''Oh Gary, yani bir balayı yaşatacak kadar beni sevmiyor musun?''
Gary şaşırdı. ''Tabii nasıl düşünemedim.'' Sonra heyecanla gülümsedi. ''Nereye gidebiliriz?''
''Gemiyle Kap Burnu'na kadar gidebiliriz.''
Sonra sevinci sönmüş gibi üzgün bir tavır takındı.
''Ama Gary, yanımda sadece iki eski elbise var.''
Gary bu soruna hemen çare buldu. ''Sana yeni elbiseler alırız.''
''Oh Gary, gerçek mi? Gerçekten alabilir miyiz?''
''Sana giyeceğin kadar, hatta giyeceğinden çok fazla elbise alacağız. Kahveni bitir de kentin çarşısına bir dolaşıp bakalım.''
''Kahvemi içtim.''
Anna hemen gitmek için ayağa kalktı. 6. Ayrımın Sonu.
Sayfa 101.